Evet bakalım bugün menüde ne var? Bakıyoruz Laodikya. Evet Laodikya kilisenin adıydı. Ve biz açıklama var. Kitabının 2. ve 3. bölümde bakarken fark ediyoruz. İsa Mesih 7 tane kiliseye birer haber gönderiyor. Bir değerlendirme yapıyor ve onların durumuna konuşuyor. Bugün 7.si Efes'ten sonra İzmir, Bergama, Tiyatira, Sardis, Philadelphia ve şimdi 7.si olarak Laodikya. Laodikya, ah Laodikya. Vay senin haline. En çarpıcı, en vurucu, en enteresan da mektubuna yani habere geldik. Ve İsa Mesih öyle bir laf yapıyor onlara. Hani gerçekten nasıl diyebiliriz yerden yere vuruyor. Ve bu mektup yani bu haber Laodikya kilisesine yazılan haber sık sık kullanılıyor. Vaizler onu sık sık kullanıyor. Hani beğenmeyen bir durumu kendi kilisesine sanki aşağılamak için, azarlamak için. İsa Mesih sana böyle böyle yapacak diye. Ama bugün biz daha detaylı bakmak istiyoruz. Asıl durum orada neydi? Ve belki bizim içinde de bir gerçek payı vardır. Belki biz de kendimize bir pay biçebiliriz burada. Her bir kasabanın bugünkü bir karşılığı var. Efes oluyor, Selçuk, Smirna oluyor, İzmir, Pergamon oluyor, Bergama bilmem ne. Ama Laodikya kilisesine bakarsak onun karşılığı yok bugün. O da bir kasaba yok. Yok oldu. Sadece kalıntılar, sadece eski zamandan kalma taşlar var. Gene de bugünkü Denizli'ye yakın. Denizli diye bir büyük bir kasaba var. İzmir'e aşağı yukarı 200 kilometre uzak. Ve şimdi bu yolculuğumuzun sonuna geldik. Son kasaba dediğimiz gibi Laodikya. Ve İsa bu Laodikya kilisesine konuşurken özellikle bu kasabaya özgü, bu kasabada bulunan şeyleri kullanıyor. Sanki bir kişi Plovdiv'e yazarsa tepeler için konuşacak. Değil mi? Bizim işimiz bu. İsa Paris'teki topluluğa yazarsa, konuşursa bir kule kullanacak. Eiffel Kulesi bilmem ne. Ve tam bunun gibi İsa Mesih Laodikya'da bulunan yerler ve durumlar için yani bir ders çıkarıyor. Laodikya Kilisesi eminiz Pavlus Efes'te kalırken 2 sene kaldı Efes'te. Ve o zaman içinde yazıyor ki bütün Asya sancağı İsa Mesih'in haberini duydu. Demek ki her bir tarafta kiliseler kuruldu ve orada da kiliseler kuruluyor. İşin ilginç tarafı İncil'in başka mektubunda, Kolosiler mektubunda 3 defa konuşuyor bu Laodikya kilisesi için. Ve Pavlus diyor ki okuduğunuz Kolosiler mektubunu oraya yollayın ve oradan gelen mektubu siz de okuyorsunuz. Demek ki Pavlus'un zamanında diri bir kiliseydi, canlı bir kiliseydi, yeni bir kiliseydi. Her bir yeni kilise diri ve canlı oluyor. Ama Yuhanna bu vahiy kitabını, bu açıklama kitabını yazarken artık 50 sene geçti. 50 sene geçti ve biliyorsunuz ikinci kuşak nasıl oluyor? İkinci kuşakta her zaman bir uyuşma, bir uykuya dalma, bir yavaşlama var değil mi? Her zaman bunu görüyoruz. Ateşten başlıyoruz ama sonra işler başka oluyor. Okuyoruz ayet 14'ten 23'e kadar. Laodikya kasabasındaki toplumun meleğine yaz. Amin olan, sadıkan ve hakikat şahit olan, Allah'ın yaratılışının başı olan şöyle diyor. Ben senin işlerini biliyorum. Biliyorum sen ne soğuksun ne de sıcaksın. Keşke ya soğuk ya da sıcak olaydın. Ama madem ne soğuk ne de sıcak sadece ılıksın, ben seni ağzımdan atacağım, kusacağım. Madem diyorsun zenginim, zenginleştim artık hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ve madem bilmiyorsun ziyan ve zavallı ve fukarasın, körsün, çıplaksın. Madem öyle, ben sana yol göstereyim. Benden altın satın al. Hani ateşten geçmiş bir altın. Öyle ki asıl zengin olasın. Benden beyaz rubalar satın al. Öyle ki giyinmiş olasın ve ayıp olan çıplaklığın gözükmesin. Ve benden göz meyleme satın al. Gözlerini süresen. Öyle ki gözlerin görsün. Kimi seversem onların hepsini azalayıp sıraya sokarım. Onun için kendini toparla ve tövbe et. Bak ben kapıda duruyorum ve onu çalıyorum. Bir kişi sesimi işitip kapıyı açtı mı içeri gireceğim. O ve ben ikimiz birlikte sofraya oturacağız. Kim yenerse ona vereceğim benimle birlikte kral iskemlere otursun. Aynı nasıl ben de yendim ve babamla birlikte onun kral iskemlesinde oturdum. Kimin kulağı varsa seslesin. Ruh topluluklara ne diyor? Değil mi? İlk duyduğumuzda Çok edici sözler var burada. İsa Mesih öyle laflar yapıyor. Ben seni ağzından kusacağım. Nasıl bir şey? İstiyor musun İsa aramıza dalsın ve aynı sözü söylesin bize? Kimse istemez. Hiçbir topluluk, hiçbir imanlı bunu istemez. Ve şimdi parça parça bir daha bakmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi her bir mektupta 7 tane adım var, 7 tane parça var. Ve onlar her bir mektupta geçiyor. Bazıları var, bazıları yok. Ne demek istiyorum? Hani iki toplulukta hiçbir kötü lafı işitmiyoruz. İzmir ve Philadelphia, İsa Mesih onlara hiçbir kötü laf kullanmıyor. Sadece övüyor onları. Ama iki tane var, Sardis ve bu Laodikya. İsa onlara hiçbir iyi laf yapmıyor. Hiçbir iyi tarafı bulamıyor. Bakalım, her bir mektupta yaptığı gibi daha konuşmadın demiyor ben İsa. Diyor ki böyle böyle bir kişi sana konuşuyor. İsa bir tanıtma yapıyor. Ve birinci bölümde gördüğümüz adlardan birisini tekrarlıyor. Ve Laodikya'ya şöyle girişiyor. Yazıyor ayet 14. Laodikya kasabasındaki topluluğun meleğine yaz. Amin olan, sadikan ve hakikatçi şahit olan, Allah'ın yaratılışının başı olan şöyle diyor. Aslında iki tane ad kullanıyor. Birincisi amin olan, sadikan ve hakikatçi şahit olan. Bunlar bir gibi. Evet, amin olan. Bu söz ne demek oluyor? İsa diyor ben aminim. Ters bir şey değil mi? Biz alıştık dualarımızın sonunda amin demeye. En sonunda amin. Sanki bu amin demek stop. Buraya kadar. Bu anlamı var. Ama aslında amin iman demektir. İman sözünden geliyor. Ya da emin demektir. Eminim. Eminim ki duada dilediğim şeyi alacağım. Amin aslında budur. Emin olmak. Kesin. Bugün nasıl Türkçe emin adı var? Aynısı amin. Amin, emin aynıdır. İsa diyor ben aminim. %100 doğruyu konuşacağım. %100 güvenebilirsin bana. %100 hani hiçbir kompromis yok. Evet, amin sözü burada bambaşka bir kişinin adıdır. Sanki emin demek Türkçe. Yani bu kişiye güvenebilirsin, bu kişi yalan söylemez. Ve bu ad rastgele bir ad değil. Bu ad amin eski antlaşmada her zaman Allah'ın adıydı. Allah kendisi diyor ben aminim. Okuyoruz Yeşaya 65:16. O da şöyle yazıyor. Öyle ki ülkede kim bereket isterse sadık Tanrı'dan isteyecek. Sadık Tanrı bu da büyük harflerle yazmışlar. Sadık Tanrı üzerine ant içecek. Çünkü geçmiş sıkıntılar unutulup gözümden saklanacak. Ve burada tercüme yaparken şaşırdılar. Nasıl yani bunu tercüme yaparız? Çünkü aslında nerede yazıyorsa sadık Tanrı aslında o da yazıyor Elohim amin. Elohim amin. Yani Elohim Allah'ın adı amin. Allah amindir. Yeşaya bile bunu söylüyor. Ve İsa şimdi diyor ki ben bu aminim. İsa kendisi dolaylı yoldan ben Allah'ım demiş oluyor. Her bir mektupta öyle bir giriş yapıyor. Diyor ki bakın sen anlaşmıyorsun burada. Hani normal sıradan bir kişiyle karşında Allah'ın kendisi var. Evet demek İsa daha hiç konuşmadan daha ilk lafta Laodikya kilisesine bir ders veriyor. Ben aminim. Bende yalan yok. Bende saklanmak yok. Bende kompromis yok. Sen de benim hakkımda kompromis yapma. Bu lafta bu ders var. Ben kompromis yapmıyorum. Dünya geldim Pilatus'un önünde susmadım. Evet buyum dedim. Allah'ın oğluyum dedim. Ve başka inlerin önünde susmadım. Evet beni göreceksiniz bulutlardan nasıl yere geleceğim. Susmadım. Şahidim. Ben şahitliğimi yaptım. Sen de söyle. Çünkü Laodikya'da neydiler? Ilık idiler. Şahitliğini bıraktılar. Saklanmaya baktılar. Ve sonra devam ediyor. İkinci bir ad Allah'ın yaratılışın başı olan. Allah'ın yaratılışının başı olan. Ve bu da aslında yazıyor yaratılışın ilk duanı. İlk duanı. Biliyorsunuz eski antlaşmada ilk duanın en büyük erkeğin iki kat hakkı vardı miras alsın. Diyelim üç kardeşsiniz. O zaman miras üçe bölünmüyor, dördü bölünüyor. Ve en büyük kardeşinin hakkı iki taneydi. İki katıydı. Evet ve birçok kişi bunu okurken diyorlar ki İsa Mesih yaratılışın ilk duanıymış. Madem öyle diyorlar. Madem öyle İsa ilk doğan biz sonradan doğanlarız. Demek İsa'dan farkımız yok. O da bizim gibi bir insandı. Ve birçok sekte bu lafa yanlış bir anlam veriyorlar. tercüme etmekle, böyle anlamakla. Sanki ilk doğan sözü burada yaratılan ilk kişi demek olurmuş. Sanki o anlama geliyor. Yani İsa da bizim gibi yaratılan bir kişiydi. Yaratan Allah değildi. Öyle yorum veriyorlar. Ama kim kutsal kitabı iyi bilmezse o kişilerin bu kandırıcı laflarına saptırılabilir. Aldanabilir bu da. Ama bunun anlamı tabii ki bambaşka. Tam tersi. Her bir tanıtma sözünde, az önce bütün kiliseleri gözden geçirdik. Her bir tanıtma sözünde İsa kendini tanıtırken kendi tanrılığını vurguluyor. Her bir kilise diyor ki, bak karşında kim var? Evet, hiç aldanma. Ben gelmiyorum size, sizin kiliseye bir dilenci olarak, ama diri Allah olarak size geliyorum. Efes kilisesine yazıyor ki, 7 yıldızı sayende tutan kim yıldızları sayende tutuyor? Allah'tan başka. İzmir'e diyor, birinci ve sonuncu olan kim bütün bu kosmosu başlattırdı ve kim bütün bu kosmosa son verebilir? Allah'tan başka. Bergama'ya diyor ki, ağzından iki ağızlı keskin bir kılıç çıkıyor. Yani kendi sözüyle her şey bütün kosmosu ayırıyor. Kim bunu yapabilir Allah'tan başka? Tiyatira'ya diyor ki, Allah'ın oğlu olan, gözleri ateş gibi yanan. Allah'ın oğlu, Allah'ın kendisi demektir. Ayrı bir şey değil. Ve diyor ki, gözleri ateş gibi yanan. Her şeyi görüyorum. Kim her şeyi görebilir Allah'tan başka? Ve sadece dedi ki, Allah'ın yedi ruhuna ve yedi yıldıza sahip olan. Bu yedi ruh bütün dünyayı görüyor. Hangi peygamber, hangi melek her şeyi görebilir? Ve Philadelphia, geçen hafta gördüğümüz gibi, diyor ki, kutsal ve hakikat olan, bu eskiden beri Allah'ın sonsuz adıdır eski antlaşmada. Evet, demek 6 defa İsa kendini diri Allah olarak tanıtıyor. Ve şimdi Laodikya'ya gelince en sonunda diyecek, aa ben de yaratılmış bir kişiyim. Yok, bu logika yok, bu dikiş tutmuyor. Hayır, bu da Allah aynısını demek istiyor. Ben ilk doğanım. Ama ne anlam taşıyor bu da ilk doğan sözü? Değil zaman meselesinden ama yücelik meselesine bakıyoruz. Değil ilk hani zaman olarak ama yücelik olarak. Ben birinciyim, en yüksekim. Tamam, demek istiyor. Grekçe'de bu da yazıyoruz arhe. Ve biz onu biliyoruz, bu söz arhe, arhitekten geliyor. Mesela arhitekt, arhitekt. Tekton, Grekçe dürger demektir. Tamam mı? Bir inşaat ustası. Ama bir arhitekt nedir? O da mı elden çalışan bir işçidir? Hayır. Arhitekt bütün bunların üstündedir, değil mi? Arhitekt birinci, herkesin üstünde, bütün ustaların üstünde olan bir kişi. Evet, İsa yaratılışının ilk doğanı derken, istiyor demek istiyor, hani bütün yaratılışı, bütün kosmosun arhitekti benim. Ben onu planladım, ben onu yaptırdım. Onu kontrol edendir ve sadece o Allah olabilir. Tamam, bunu anladıktan sonra İsa öyle çıkışıyor Laodike Kilisesi'ne. Hemen dağılıyor. Bir azalama yapıyor. Bir değerlendirme yapıyor. Ben senin işlerini biliyorum. Her bir kilise aynı laf kullanıyor. Ben senin işlerini biliyorum. Çoğu vakit biz sanıyoruz İsa bizi görmüyor. İsa bizi sadece toplantıda görüyor. Ama evde, işte, okulda, yolda. O başka. Hayır. Ben senin işlerini biliyorum. Ve şimdi diyor, biliyorum ne soğuksun ne de sıcaksın. Ne soğuksun ne de sıcaksın. Keşke ya soğuk ya da sıcak olaydın. Ama madem ne soğuk ne de sıcak, sade ılıksın, ben seni ağzımdan atacağım, kusacağım. Ne soğuksun, ne sıcaksın, ılıksın. Ortada. Ortada. Ilık olmak kötü mü? Ilık olmak yani fena bir şey mi? İsa bu lafı kullanırken gene Laodikya kasabasının durumuna ima ediyor, hani akla getiriyor. Nasıl? Laodikya çok zengin bir kasaba olduğu halde onların büyük bir eksikliği, büyük bir derdi vardı. O da taze su. Taze su yok. Bir tepenin üzerinde kurulduğu zaman güzel bir su kaynağı yoktur. Lazım da onu büyük, uzun akveduktan yani su borularla 8-10 kilometre uzaktan getirsinler. Evet. Nereden getirsinler? Bir tarafta Kolose kasabası vardı, 15 kilometre uzak. Bu Kolose kasabasında buz gibi soğuk pınarlar vardı. Yani yaz sıcağında insana soğuk su harika geliyor, değil mi? Çok büyük bir şey, çok güzel bir şey. Öbür tarafta Hierapolis adında bir kasaba var. Bu kasabada gene yerin altından çıkan kaynayan sıcak sular vardı, ılıcalar diyoruz. Leningrad gibi, O da şifalı sudur. Bugüne kadar orada çok turist toplanıyor. Bu sudan şifa buluyorlar ve onun adı Pamukkale. Belki duydunuz. Pamukkale Türkiye'de meşhur bir kurort yeridir. Demek bir tarafta soğuk, çok güzel buz gibi sular var. Öbür tarafta kaynayan ateş gibi sular var. Ama tam ortada kalan bizim Laodikya. Ve bu 8-10 kilometre borulardan geçerken ne oluyor? Bu soğuk su ısınırdı. Ve bu sıcak su, o da sıcaklığını kaybedip ve böyle gelirdiler. Evet, kimse ılık su beğenmez. Çünkü ılık su bir işe yaramıyor. Ne çay yapabilirsin ne ayran. Öyle değil mi? Ve zaten Laodikya'ya gelen yabancılar suyu tadınca onların ilk refleksi neydi? Tadınca hemen kusurdular. Ne biçim su bu? Ne biçim tat bu? Nasıl burada yaşayabilirsiniz? Demek buradaki sözler sadece sıcak ve soğuk değil ama aşırı durumlarını gösteriyor. Yani çok büyük bir kontrast gösteriyorlar. Bir tarafta buz gibi olmak var, bir tarafta kızgın ateşten yanmak var. Ve bunun ortasında bir kontrast gösteriyor. Değil soğuk, nasıl sıcak yaz günlerinde buz dolabında böyle güzel bir soğuk su çıkarıyorsun. Ama o kadar soğuk nasıl Alaska'da, yani kış aylarında bir soğukluk oluyor. Ve sıcak değil böyle sanki bir sıcak bir kahve içiyorsun. Ama o kadar sıcak nasıl demir erittiriyorsun 1600 derecede. Bu sözleri kullanıyor. Ve tam ortadasın. Demek İsa istiyor kesin bir taraf tutalım. Ya ateş olalım, büsbütün bağlanalım. Büsbütün yani onun için hizmet edelim. Büsbütün yani uğraşalım, hayatımız onunla geçsin. Ya da buz gibi reddedelim onu. Yani büsbütün diyelim, hani istemiyorum seni, defol hayatımdan. İstemiyorum, imanlı olmak istemiyorum. Bu iki durum var. Bu iki durum var. Ve İsa diyor ya biri ya öbürü olaydın. Ya sıcak ya da soğuk. Ama madem ılıksın, ortadasın, karar veremiyorsun. O zaman kusacağım seni. İsa neden bu kadar sert konuşuyor? Neden bu kadar sert konuşuyor İsa? Neden seni kusacağım diyor. Azıcık düşünürsen ılık olmak, soğuk olmaktan daha iyi değil mi? Ha? Yani azıcık ısındın, azıcık İsa yaklaştın, bana birkaç adım attın. Bu daha iyi değil mi? Nasıl soğuk olmak daha iyi olabilir? Düşünelim. Çünkü ılık kişi zaten İsa'ya doğru birkaç adım atmıştır. Neden ılık olmak o kadar kötüdür? Neden İsa bu kadar ağır, keskin sözler kullanıyor bunu? Üç tane sebep göstermek istiyorum. Ilık olmak neden o kadar fena bir şey? Neden o kadar İsa'yı yani iğrentiriyor? Birincisi, ılık olmak Allah'a hakarettir. Bir daha söylüyorum. Ilık olmak Allah'a hakarettir. Nasıl? Ilık olan bir toplantıya gittiğin zaman fark ediyorsun toplantı zamanında kişilerin canı sıkılıyor. Fark ediyorsun bunu. Zaten önde durduğun zaman hani dakikada ben nasıl önünüzü duruyorum, herkesin durumu belli. Sen gözlerine baktığın zaman anlıyorum sen beni sesliyor musun yoksa kafan başka yerde mi? Hemen anlaşılıyor. Ve öyle bir toplantı, ılık bir toplantıya gittiğin zaman görüyorsun kişilerin toplantı zamanında canları sıkılıyor. Ama toplantıdan sonra çıktılar mı dışarı? Dır çok meraklı konuşuyorlar, heyecanlanıyorlar. Birdenbire heyecanlanma oluyor. Ama konuşulan konular Allah'la ilgili değil. Futbol, yemek, politika, ucuz mallar. Bunlar konuşuyor. Bunun üzerinde insanlar, ılık imanlılar heyecanlanıyorlar. Demek o konular bizi daha fazla heyecanlandırıyorlar. Ne kadar ruhsal konular. Eğer böyle ılık bir toplantıya gidersek. Onun için ılık bir topluluk Allah'a bir hakarettir. Rab ise senin için hayatını feda etti. Ama bu hakikate alıştın. Bu sözler, bu düşünceler sana artık banalına geliyor. Sana artık bayağı geliyor. Heyecan vermez artık. Alıştın. İsa öldü benim için ne yapalım. Kutsal Ruh senin hayatına girmişti çok sene önce. Sen onun farkını tattın. Ama şimdi bir düşün. Koskoca Allah'ın kendisi senin hayatında yer almak istiyor Kutsal Ruh'la. Senin bedenin, senin evini bir tapınak yapmak istiyor. Bir tapınak olarak kullanmak istiyor. Ama bu hakikat sadece bir hatıra kaldı. Bir vakitler. Ah bir zamanlar neydik? İşte ılık imanlılar bu durumda. Eski solumuş bir fotoğraf gibi. Bugün gene bambaşka temalar seni heyecanlandırıyor. Bu durum Allah'a, babaya, oğla ve kutsal ruha hakaret değil mi? Bu hakarettir. Onlar senin evine geldiler saygın bir misafir gibi. Ve sen diyorsun, siz de o köşede oturun, bekleyin. Ben arkadaşlarımla anlaşmaya gidiyorum. Çıkıyorum kıra. Hastalandım mı, başıma gene bir hal geldi mi, o zaman sizi çağıracağım. Ilık bir imanlığında öyle bir kafa var. Bir kişi sana öyle davranırsa, sen ne yapacaksın? Kendini nasıl hissedeceksin? Evet, Allah da ılık imanların karşısında kendini öyle hissediyor. İkinci sebep, ılık olmak faydasız olmak demektir. Ilık olmak faydasız olmak demektir. Topluluğun faydası nedir? Amacı nedir? Niçin burada duruyoruz? Tuz ve ışık olmak. Etrafına, yani imansız dünyaya bereket getirmek. Bir daha söylüyorum. Sen burada duruyorsun tek bir amaçtan. Başkalarına bir bereket olasın. Değil Allah'tan bereket alasın ama olasın. Sen yani öyle bir etki bırakacaksın imansızlara, senden bereket alsınlar. Neden Rab seni bu yeryüzünde bırakıyor? Hı? Neden her imanlıyı vaftizden sonra hemen yanına almıyor? Ben bazen bunu düşünüyorum. Vaftiz olduğuna 3 gün sonra Rab seni yanına aldı, garanti. Kaybolmaya, kötü yola sapmaya vakit kalmıyor. Daha iyi öyle değil mi? Niye böyle yapıyor? Bu demek Rab'in planı var senin için. Senin bir hangi bir iş için kullanmak istiyor bu yeryüzünde. Ve onun için daha duruyorsun, onun için daha kiliseyi almadı. Ama ılık imanlılar bunu unutmuşlar. Sıcak bir imanlı, Rab için yanan bir imanlı uğraşıyor. Bu planı anlasın Rab, benim hayatım için ne bir plan çizdi. Nedir bu? Öğreneyim, anlayayım ve onu yapayım. Ama ılık imanlı kendi hayatına daha fazla önem biçiyor. Allah'ın planı onun içine girmez. Kendi keyfine bakıyor. Ve İsa diyor, senin tadın bana iğrenç geliyor. Kusacağım kalkıyor senden. Öyle bir Hristiyanlıktan iğreniyorum. Öyle bir kilise midemi bulantırıyor. Dayanamıyorum öyle imanlılara. Ve işin ilginç tarafı, bu durum şu ki, ılık imanlılar kendi ılık durumunu öyle anlıyorlar ki, sanki Allah tarafından bereketliymişler. Ve o rahatlık bereketin ispatıymış. Bununla anlaşılıyor, Allah seni bereketlemiş. Bu yol çok güzel. Hastaydım, Allah bana şifa verdi. Ve o gün bugündür Allah'tan ne istediysen bana verdi. Nedir bu? Buradaki kafa nedir? Buradaki anlayış nedir? Fark ettiniz mi? Paulus böyle bir durumla karşılaştı. Sık sık. Korintliler kilisesi biliyorsunuz. Korintliler'de zaten ne yoktu orada. Bu durum bile vardı. 1. Korintliler 4:8 Paulus diyor. Ama siz zaten doydunuz ya. Biraz eğlenceli konuşuyor burada. Zaten zengin oldunuz ya. Biz Mesih için sersem olduk. Siz gene Mesih'te bilgili oldunuz. Biz zayıf olduk. Siz gene kuvvetli oldunuz. Siz saygılı oldunuz. Biz gene saygısız olduk. Bu dakikaya kadar, apostollara konuşuyor. Bu dakikaya kadar açlık ve susuzluk çekiyoruz. Çıplakız, lubut yiyoruz. Evimiz, bargımız yok, avara geziyoruz. Ve şeytan ılık imanlıları hep öyle bir köşeye park ediyor ki o da rahat etsinler. Her zaman rahat onlar. Sözde bereketleri ile oynasınlar. Bu dünyanın oyuncaklarına sevinsinler. Evet, ılık imanlılar böyle görüyoruz. Yeter ki şeytanın işlerine engel olmasınlar. Çünkü ılık bir imanlı şeytana dokunmaz. Hani onun düşman değil. Onun için şeytan da onu bırakıyor rahatta. Hiçbir problem yok hayatta. Bir sözde pasif dursunlar. Demek bu ikinci sebep. Üçüncü sebep, neden ılık olmak o kadar fena? Ilık olanlar çok zor değişebilir. Ilık olanlar çok zor değişebilir. Keşke soğuk olsan diyor. Yani ne demek bu? İsa bu lafı nasıl yapabilir bunu? Soğuk olasın. Demek ki keşke büyük bir günahkar olsan. Daha iyi. Ne kadar ılık bir imandı. Keşke Allah yok desen. Keşke yani açıkça bana karşı gelsen. Bütün mahalle seni günahkar olarak bilsin, bu daha iyi. En beter kişi olasan mahallede yüzümü tükürürsen, bu daha iyi. Ne kadar ılık bir imanlı olasın. Neden? Çünkü o zaman senin için umudun olacaktı. Allahsız bir kişiye kendi ihtiyacını gösterebilirsin. Diyebilirsin, sana Allah lazım. Dön, tövbe et. Aç insanı besleyebilirsin. Ama doymuş bir kişi sanıyor ki ihtiyacı yok. Evet, ve nasıl konuşuyorlar? Bakalım şimdi Laodike Kilisesi'nde şöyle laflar yaparlar. Zenginim, zenginleştim, hiçbir ihtiyacım yok. Ne istiyorsun İsa? Kilisenin kasasında bayağı para var. Ne güzel ilahi söylüyoruz. Kore'de Noel geldi mi, mahallede çocuklara tatlı dağıtırıyoruz. Paskalya için gene piknik yapıyoruz. Devlete karşı registrasyonumuz var, her şey yolunda, her şey sırada. Ne istiyorsun İsa? Ve İsa böyle kişilere en büyük mağlubu, en büyük suçlama yapıyor. Evet, görmüyorlar kendilerini. Kendi halinden anlamıyorlar. Yuhanna 9:39, İsa Ferisilere konuşuyor, çekişiyorlar. İsa da şöyle dedi, ben davalamak için bu dünyaya geldim. Nasıl? Başka yerde diyor, ben kurtarmak için geldim. Ve bu da İsa diyor, davalamak için. Nasıl bir davalamak? Öyle ki görmeyenler görsün, görenler gene kör olsun. Ve İsa'nın yanında Ferisilerden kimi kişiler bunu işitince dediler, yoksa biz de mi körüz? İsa onlara dedi ki, siz kör olsaydınız günahınız olmayacaktı. Ama madem biz görüyoruz diyorsunuz, sizin günahınız duruyor. Ve ılık imanlılar İsa'nın zamandaki Ferisilere benzemiş oluyorlar. Hani religiozun bir klub, dinsel bir klub yani. Toplanıyorlar, dinsel laflar yapmaya, religioz neydumiler yapmaya ama başka bir şey yok. Ve kendilerini gören kişiler, biz anlıyoruz, bizde ruhsal anlayış var diyorlar. Ama İsa diyor, bak madem öyle diyorsunuz, günahınız duruyor. Evet, üçüncü yerde İsa her topluluğa az da olsa övgü yapıyor ama Sardis'e ve Laodike'ye değil. Hiçbir övgü yok, hiçbir iyi tarafı bulamıyor. Hani vardı çok kötü topluluklar, hatırlıyorsunuz değil mi? Pergamon, Tiatira. Orada İsa yani çok büyük günahları görüyor. Zina, putperestlik, bütün bunlar var. Ama gene diyor iyi tarafın var. Ama burada hiçbir şey yok. Ben eminim bu Laodike Kilisesi dışarıdan baktığın zaman çok kutsal görünüyordu. Yani onda da büyük günahlar dediğimiz yok. Zina, hırsızlık öyle bir şey yok. Ama İsa en fazla onlara kızıyor. Ve hemen arkasından nasihat veriyor ve akıl veriyor onlara. Açıklama 3:17. Madem diyorsun zenginim, zenginleştim, artık hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ve madem bilmiyorsun ziyan ve zavallısın, fukara, kör ve çıplaksın. Zenginim, zenginleştim, artık hiçbir şeye ihtiyacım yok. Öyle bir laf yapıyordu. Kilisenin durumu buydu. Ve zaten bütün kasaba öyleydi. Yani Laodike kasabası tam ticaret yollarının üzerinde, ortasında duruyordu. Çok ticaret vardı böyle. Büyük tekstil fabrikaları vardı. Bankacılık vardı. Yani ve turizm sayesinde süper zengin oldu. Bu kasaba zengin bir kasabaydı. Yani bugünkü Dubai gibi, bugünkü Hong Kong ve London gibi zengin kasabalar. Anadolu'da en önemli banka merkezi oldu. Nasıl İsviçre'de, Şveçarya'da banka hesabı değil mi? Bugünkü yani hesaplardan, bankaların en büyük garanti taşıyan bir güvence. Aynı biçimde Laodikya'da en büyük bankalara sahipti. Ve eminim imanlılar da, çok imanlılar da bankacılıkla uğraşırdılar. Çok aşırı zenginlik kazandırdılar. Bu kasaba süper zengin bir kasabaydı. O kadar zengin idiler, 60 senesinde, yani Yuhanna bu mektubu yazmadan 35 sene önce büyük bir zelzele oldu ve bu kasabayı bütün yıktı. Çoğu evler bütün perişan oldu, yıkıldı. Ve o zaman İmparator Neron dedi ki, ben devlet kasasından size yardım edeyim. Hani bu kasabayı yeniden kaldırasanız. Ama ne yaptılar? O kasaba ileri gelenler ne yaptılar? Kendilerine o kadar güvendiler ki, hayır istemiyoruz. O bize yardım lazım değil. Kendi paramızdan kasabamızı bir daha kuracağız. Kim bedava yardım reddediyor. Ama onlar öyleydi. Çünkü ondan 25 sene önce bir önceki imparator başvurdular bir tapınak kaldırma hakkını kazansınlar. Yani bir puta, bir tapınak kursunlar. Ama kabul olmadı bu molba. Neden? Çünkü o zamanki imparator onları çevirdi. Dedi ki, sizde bu tapınağı ayakta tutmaya para yok. Demek bu 25 sene içinde bu kasaba süper zengin oldu. Yani nasıl Dubai, hani 30 sene önce küçük bir balıkçı köyüydü. Ve şimdi dünyanın büyük merkezlerinden biri oldu. İşte buradaki günahın özünü görüyoruz. Ben yaparım abi. Ben yaparım. Kendine güveniyorlar. Hiçbir ihtiyacım yok. Hiçbir ihtiyacım yok. O kişilerin yüreğinde öyle bir duygu vardı. İsa hayatımda bir ekstradır. Ama aslında İsa'sız da yaşadılar. Bir ekstradır. Bir süstür. Hayatımı güzelleştiriyor. Nasıl Kral Nebukadnezar konuştu. Ne zaman Babil kasabasına baktı. Dedi ki, işte onurum ve yüceliğim için üstün gücümle krallığımın başkenti olarak kurduğum büyük Babil. Ben yaparım. Ben yaptım bu kasabayı. Laodikeliler aynı duygudaydılar. Biz yaptık bu kasabayı. Biz zengin insandık. Nasıl bu akılsız zengin köylü konuştu Luka 12, 17, 19'da. Hatırlıyorsunuz İsa bu benzetme veriyor. Akılsız bir köylü varmış, zengin biri. Ve demiş ki kendi kendine düşünmüş, ne yapayım? Yok nereye hamalımı saklayayım? Ve dedi evet şöyle yapacağım. Ambarlarımı yıkacağım. Daha büyüklerini yapacağım. Bütün harmanımı ve mallarımı oraya saklayacağım. Ve canıma diyeceğim ey canım şimdi çok sene yetecek kadar malların var. Rahat et. Ye iç sefasın. Ha işte. Bu adam bir çeşit dua etti. O da dua etti ama kime? Kendi kendine. Kendi kendine dua etti. Her şey var. Bir şey lazım değil bana. Evet. Ve Laodike Kilisesi'nde aynısını yaptı. Dua ederken her bir konu için Rab İsa'ya muhtaç olduğunu unuttular. Dua var. Gene ritual var. Ama aslında yürekten sanırdılar ben iyiyim. Ben sıradayım. Bana aslında ihtiyacım yok. Bir de ne yazıyor? Zenginleştim. Nasıl hani bütün kasaba 25 sene içinde süper zengin oldu. Oradaki kilise de zenginleşti. Önce değildiler ve sonra zengindiler. Şimdi var insan doğuştan zengindir. Zenginliğini miras olarak kazandı. Onlar başka. Ama var başkalar zenginleşmiş kişiler. Onlar daha başka. Onlar daha farklı psikolojiye sahip. Ve sanıyorum bütün Laodikyalı kardeşler de zenginleşmelerini Allah'ın bereketini bağladılar. Bak o kadar fukaraydım. Şimdi çok zenginim. Allah beni bereketledi. Demek ben okeyim. Ben iyi bir durumdayım. İyi yoldayım. Sanki bu bereketleme, bu para, bu mal, bu rahatlık sanki Allah'ın damgası, ispatıdır. Evet, bu rahat, doymuş, günahla ve dünya ile kompromis yapan bir Hristiyanlık son zamanın bir işaretidir. Matta 24:12 diyor ki günah çoğalacak ve onun için çoğunun sevgisi soğacak. Ve onu görüyoruz orada. Şimdi İsa iyi bir doktor gibi onların gerçek ruhsal sağlık durumunu gösterecek. Şimdi İsa araya giriyor ve diyor ki ah sen böyle düşünüyorsun ama şimdi sana diagnoza yapacağım. Tamam mı? Sana şimdi bir teşhis koyacağım. Önemli değil sen kendini nasıl hissediyorsun. Önemli değil yani kendini rahat hissediyorsun. Ama asıl durum önemlidir. Ne diyor? Ziyan ve zavallısın. Fukara, kör ve çıplaksın. Sen düşün. Kendileri nasıl görüyorlar? İsa onları nasıl görüyor? Ziyan ve zavallısın. Fukara, kör ve çıplaksın. Ne kadar korkunç sözler. Ne kadar korkunç sözler. Sanki doktora gidiyorsun ve bir şey beklemiyorsun. Böyle oynayarak gidiyorsun doktora. Kendini bomba gibi hissediyorsun. Belki sahte bir kağıt, sahte bir bon işini almak istiyorsun. Onun için gidiyorsun doktora. Ve birdenbire doktor diyor sana gel bakayım benim ofisime. Ve usul usul sen arkadan kapıyı kapatıyor. Kilitliyor kimse dalmasın. Ona otur diyor ve senin gözlerine bakıp diyor ki sana kötü bir haberim var. Sende iyileşmeyen bir kanser var. Belki 3 en fazla 5 ay ömrün kaldı. Sen bir şey beklemeden tak böyle bir haber alıyorsun. Ne olacak? Eminim Laodike Kilisesi'ni bakarsak İsa'nın sözlerini işitince aynı duygulara kapıldı. Birdenbire şok oldu. Evet. Ve bu şok lazım. Önemli değil kendi nasıl bakıyorsun. Senin içinde oradaki durum önemli. Ve devam ediyor. Madem öyle ben sana yol göstereyim. Ben sana yol göstereyim. Ve sanki bu da değişiyor tema ve bir ticaret durumu oluyor. İsa bir tüccar gibi konuşuyor. Değil mi? Tüccarlar birbirlerine tirgove yapanlar birbirine akıl veriyor. Biznesmenler akıl veriyorlar. İşte o da ucuz mal var. O da güzel bir pazar var. Tamam mı? O da çok laboratuvar, o da satış oluyor. Böyle birbirine akıl veriyor. Ve İsa aynı sözü kullanıyor. Onlar hepsi yani tüccarlar oldular. Ve İsa tüccarlara tüccar oluyor. O kadar alçaltırıyor kendini. Hani ben olsam onları hepsini yok edeceğim. Hepsini abi yeter artık sizinle uğraşmayacağım diyeceğim. Ama İsa ne diyor? Bak ben sana akıl veriyorum. Onların anlayacağı dilde konuşuyor. Madem öyle diyor, ben sana yol göstereyim. Benden altın satın al. Hani ateşten geçmiş bir altın. Öyle ki asıl zengin olasın. Benden beyaz rubalar satın al. Öyle ki giyinmiş olasın ve ayıp olan çıplaklığın gözükmesin. Ve benden göz meylemi satın al. Gözlerini süresen öyle ki gözlerin görsün. Üç tane mal teklif ediyor onlara. Bu malları aldın mı pişman olmayacaksın. Nedir? Altın diyor, ruba diyor, beyaz rubalar ve göz meylemi. Ve bunlar da o kasabanın durumuna uygun mallar. O da çok yapılan, çok satılan mallarıydı. Evet, eminim Laodike'deki kardeşlerimizin evlerinde kilolarca altın bulunuyordu. Birincisi altınıydı. İsa diyor, benden altın satın al. Nasıl? Onlar da yok muydu? Eminim, herkesin evinde kilolarca altın vardı. Ve İsa diyor, altın al. Nasıl? Ama İsa sadece altın demiyor, benden altın al. Benden al. Asıl zenginlik bende diyor. Sen şimdiye kadar altın biriktirdin ama bu zenginlik değil. Gerçek zenginlik bende. Gerçek zenginlik İsa'da. Başka yerde zenginlik arama. Hem de öyle bir altın ki ateşten geçmiş bir altın diyor. Niye bu sözleri kullanıyor? Ateşten geçmiş bir altın. Öyle ki asıl zengin olasın. Biliyorsunuz ateşten geçerken bir ayrım oluyor. Temiz altın kalıyor ve pislikler yukarıda yüzüyor. Onları atıyorlar. Sadece temiz altın kalsın. Evet, demek bu ateşten geçmek altındır. Asıl altın bu ateşten geçmektir. İmanlının hayatındaki denemelerden söz ediyor. Ateşten geçmek bu gösteriyor. Denemelerden geçmek altındır. Ya İsa konuşma böyle ya, nasıl? Biz denemelerden geçtiğimiz zaman bunun neresi altın? Ama İsa diyor hayır. O zaman gerçek durum ortaya çıkıyor. 1. Petrus 1:6 ve 7 bunu çok güzel anlatıyor. Siz ona seviniyorsunuz. Olabilir dakikada kısa bir vakit için türlü çeşit denemeler de lazım üzülerseniz. Ama gene de seviniyorsunuz. Bununla imanınız belli ediliyor. Denemelerde imanınız belli ediliyor. Çürüyen altın bile ateşten geçmekle deneniyor. Ama sizin imanınız ondan daha kıymetlidir. Bakın aynı sözleri kullanıyor değil mi? Denemeleriniz sebep olsun İsa Mesih görüneceği vakit övgü, şanlılık ve saygı kazanasın. İman durumu diyor daha önemli. Tecrübe edinmek, hayatta imanla hayatta bir şeyler yaşamak diyor. Bunlar daha önemli, daha güzel ve daha kalıcı ne kadar yeryüzündeki altın. Biz mağarada altın delisiyiz değil mi? Düğüne giderken hatta hani belediyeye giderken para yardımı pomoş istemeye kadınlar yani yarınkiri altın takıyor da 50 leva alsınlar. Değil mi? Öyle bir durum var. Biz altını çok seviyoruz. Ama İsa diyor bu altın onun için konuşmuyorum. Benim altın senin içindedir. Benim bahsettiğim hani altın senin yüreğinde bulunuyor, karakterdir. Ve İsa sanki diyor, inan senin keyfin, senin rahat yaşaman Rabbi ilgilendirmez. Tamam mı? Rahat yaşasın, keyifli yaşasın, huzurlu yaşasın. Bu tema bile değil. Onu hiç düşünmüyor. Allah senin keyfini, rahatlığını düşünmüyor. Rab meleklerini yollarken sana hizmet etsinler diye o zaman tek bir amacı var. Değil seni kazadan korumak, değil seni hastalıktan korumak, senin karakterini sağlamlaştırmak. Allah'ın uğraştığı tema budur. Yani bir lafça seni İsa'ya daha benzer kılmak. Bu demek. Budur altın. En sonunda o kalıyor. Başka her şey toz gibi uçacak. Kalıcı altın sadece budur. Allah sonsuzlukta sana bakarken demeyecek, ay ne güzel ev yaptın, ne güzel araba aldın, ne kadar güzel altın topladın. O zaman kemiklerin bile kalmayacak. Neyin kalacak? Senin karakterin, senin tecrübelerin. Ve İsa Laodike'deki ılık imanlılara onu söylüyor. Bereket mi istiyorsun, zenginlik mi istiyorsun? O zaman bak senin karakterin zengin olsun. İsa gibi konuşasın, İsa gibi düşünesen, İsa gibi sevgi gösteresin, öyle bir kişi ol. İkincisi diyor ki, benden beyaz rubalar al. Gelinlik gibi. Yine düğünde kaldı. Gelinlik gibi yani, beyaz bir ruba al. Laodikya'da ünlü bir moda merkezi. ünlü bir moda merkeziydi. Bugünkü Milano ya da Paris gibi. Orada kapkara koyunlara bakardılar. O kadar kara, yani biraz böyle mavimsi oldu o kadar kara. Ve o koyunlardan bu kara yapağları alırdılar. Ve işte tüm dünyaya bundan yapılmış robaları, entarileri falan satardılar. Çok büyük bir mal idi. Ve bütün kasaba ondan zengin oldu. Demek bu kara robalar Laodikya'nın sanki özüydü, özelliğiydi. Ama İsa diyor kara roba alma, beyaz roba. Ben sana beyaz robalar vereceğim. Evet, onun için reklama yapıyor. Benim beyaz kaftanlarım var. Benden beyaz robalar satın al. Öyle ki çıplak durmayasın. Ve tabii ki bunlar her zaman Rabbin bize verdiği doğruluk için konuşuyor. Beyaz kaftanlar her zaman doğruluktur. Sen ne kadar süslerle, elbiselerle örtünürsen de, senin günahların, senin karakterin, senin yani doğruluğun olmayışı ortada bellidir, ortada duruyor. Asıl kişiliğin gene ortada. Ne kadar makyaj yap, ne kadar da güzel, hani ağzını açtı mı anlıyorlar sen kimsin. Ve aynı bunun gibi İsa diyor, benden beyaz rubal, benden doğruluğu satın al. O bize doğruluğu verecek. Ve iki taraf var. Tabii biz bunu bedava alıyoruz. Allah'ın doğruluğu bize geliyor iman etmekle, Allah'ın merhametiyle. Ama sonra İncil başka ayetlerde de söylüyor. Mesela aynı kitapta 19.8, açıklama 19.8 diyor ki, ve ona verildi temiz ve parlak ince keten rubaları giysin. Ve yazıyor, keten rubaları da kutsalların doğru işleridir. Doğru işleridir. Biz protestantlar çok seviyoruz, bu her şey bedava. Merhamet. Ama İncil başka da konuşuyor. Hayır, kurtulduktan sonra sen bu doğruluğu gösteriyorsun kendi işlerine. Luka 12.33, mallarınızı satın, sadaka verin. Kendinize öyle keseler alın ki hiç çürümesinler. Kendinize gökte olan bir hazine toplayın ki hiç eksilmesin. Oraya hırsızlar giremez, böcekler de yiyip bitiremez. Bu ikinciydi. Ve üçüncü olarak diyor ki gözlerine bir şey yap. Çünkü körsün. Göz meylemi. Nerede zenginlik varsa orada da en güzel hastaneler de var, değil mi? Çünkü zenginler kendine iyi baktırıyorlar. Ve ne fayda zengin olasın ama hasta olasın. Onun için Laodikya'da da öyle bir hastane var. Bir tıp fakültesi. Hani Medicinska Üniversitesi vardı. Özellikle kulak ve göz hastalıklara karşı bütün dünyada meşhur bir göz meyleme yapardılar. Bütün dünyadan gelirdiler bu meyleme hani satın alsınlar. Bütün Roma İmparatorluğundan körlük için bir çare arasınlar. Ve işin ilginç tarafı diyor ki bakın İsa ne konuşuyor. Bütün dünya size geliyor körlükten kurtulsunlar ama siz gene en körsünüz. Evet, başka bir körlük var. Ve benden göz meylemi satın al, gözlerini süresen öyle ki gözlerin görsün. Laodikya'daki kardeşlerimiz dünyaya bakardılar dünyanın gözleriyle. Dünyaya bakardılar dünyanın gözleriyle. Ama Rab bizi davet ediyor dünyayı onun gözleriyle görelim. Mahallenin gözleriyle değil, İncil'in ölçeğiyle ölçelim. Bir nasıl mahalle yaparsa. 18. yüzyılda yaşamış olan en birinci ve en büyük misyoner olan bir İngiliz William Carey vardı. Uzun sene Hindistan'da, India'da çalıştı ve bir sürü çocukları vardı ve bunların arasında Thomas adında bir oğlu vardı adamın. Ve birkaç sene sonra yani yaşadıktan sonra Hindistan'da İngiliz hükümeti, dünyanın en büyük devleti o zamanlarda, Hindistan valisi, yani İngiliz Hindistan valisi, bu William Carey'in çocuğu Thomas'a dedi ki fark ediyorum hani sen akıllı bir adamsın, gel bizim için çalış. İngiliz hükümeti, İngiltere hükümeti için çalış. Ve büyük bir diplomat, bir elçi yaptılar onu. Sen düşün, senin oğlun diplomat olsun, başka yerde yani Bulgaristan için büyük bir diplomat olsun. Oo, saygın bir şey değil mi? Bir baba ya da anne olarak onu nasıl karşılayacaksın? Gurur duyuyorum. Eminim yani gurur duyuyorsun öyle bir evlatla. Başkalara koy. Biliyor musun benim oğlum nedir? Ha? Nerede çalışıyor? İşte Amerika'da bizim devletimizi temsil ediyor. Büyük bir adam oldu. Ama William Carey günlük defterine şöyle yazdı. Oğlum Thomas bugün ufaldı. Bir misyoner iken diplomat oldu. Bak onun gözleri başka görüyordu. Onun gözleri açıktı. O da bir ruhsal körlük yoktu. O anladı ki hangisi daha büyük? devlet için mi büyük adam olasın yoksa Allah için büyük adam olasın? Değil mi? Onun gözleri doğru biçimde görürdüler. Açıklama 3.19 devam ediyoruz. Kimi seversem onların hepsini azalayıp sıraya sokarım. Onun için kendini topala ve tövbe et. İsa seni azalasın, iyi mi gelecek sana? Kötü bir laf yapsın sana, iyi mi gelecek sana? İsa niye böyle yapıyor? Ve diyor ki ben bunu yapıyorum sevgi yüzünden. Evet. Ah İsa bu sözleri gerçekten yüreğime erittiriyor. Her şeye rağmen İsa onlara gene de sevgisini gösteriyor. Ben olsam onları çoktan yani ateşe atacaktım. İnan. Ya da hiç değilse onları kendi halinde bırakacaktım. Madem onlar ılık olmayı seviyorlar, ne halleri varsa görsünler, uğraşmayacağım artık onlarla. Benim kafamda bu var. Ama ne iyi ki İsa öyle düşünmüyor. Gene de uğraşıyor onları kazansın. Azalamak sevgi demektir. Azalamak sevgi demektir. Tamam mı? Uyarmak, terbiye etmek, şamarlamak, bütün bunlar sevgiden kaynaklanan şeylerdir. Ve senin başına bir problem gelirse tezlerde, hemen çağrı arama. Biraz stop yap, biraz durakla. Çabuklama. Bütün bu çekilerin içinde hemen bir çağrı arama. En birinci azıcık düşün. Kendi kendine sor. Acaba burada Allah'ın parmağı var mı? Beni azalamak istiyor mu burada? Bana bir ders vermek istiyor mu burada? O zaman uyanırsın. Ve son olarak beşinci bir uyarı var. İsa her bir kilise bir uyarı veriyor. Ve şimdi burada en meşhur sözler var. Herkes bunu biliyor. Bak ben kapıda duruyorum ve onu çalıyorum. Bir kişi sesimi işitip kapıyı açtı mı? İçeri gireceğim ve onun yanına geleceğim. O ve ben ikimiz birlikte sofraya oturacağız. İşte bunlar çok meşhur sözler değil mi? Biz seviyoruz bunu müjdeyi anlattıktan sonra insanlara söyleyelim. Şimdi İsa anlattın ne yaptı ne etti. Şimdi karar ver. Bak İsa diyor ben kapıda duruyorum ve çalıyorum. Kapıyı aç, yüreğini aç, içeri gireceğim, birlikte yemek yiyeceğiz. Bunu seviyoruz, insanlara söyleyelim yani İsa'yı kabul etsinler diye. Ve bu aslında yanlış. Bu aslında yanlış, doğru değil. İsa imansızlara demiyor, beni kabul et ve kurtulacaksın. Öyle hiçbir şey, hiçbir yerde demiyor. Ama ne diyor? En birinci, şimdiki hayatından tövbe et, Allah'a dön, vaftiz ol ve sonra benim peşimden git. O zaman kurtulacaksın. Biz sanki bu sözleri kullanıyoruz. Yanlış bir biçimde ucuz bir kurtuluş veriyoruz insanlara. Hayır, İsa bu sözleri imansızlara söylemedi. Illık imanlılara söyledi. İmanlılara konuşuyor, yüreğini aç. İmanlılara söylüyor ki ben dışarıdayım, kapıyı aç. İsa'sız bir Hristiyanlık. İsa'sız bir topluluk. Durum budur. Demek İsa uzun zamandır Laodikya Kilisesi'nin dışında duruyor. Uzun sene dışarıda kaldı. Çünkü onu dışarı attılar. İsa, sen hep çok sert laflar yapıyorsun. Ne bu, neymiş bu? Anandan, babandan, kendi hayatından nefret et. Ne bu? Nasıl bir laf bu? Bütün mallarını sat. Olur mu böyle şey? Kimseye iki efendi kulluk edemez. Dar kapıdan girin. Azıcık anlayış göster. Sen insanları gücendiriyorsun böyle İsa. Ve böylelikle İsa'yı dışarı attılar. Antikrist'in dünya hükümeti Dakika'da kuruluyor. Bir daha soruyorum. Birçok kişi bekliyor Antikrist gelsin. Dakika'da Antikrist'in dünya hükümeti kuruluyor. Adım adım bunları görüyoruz. Tek bir ekonomik sistemi, tek bir politik sistemi ve tek bir dünya dini olacak. Bu kitabın 13. bölümünde bunu Yuhanna bize yazıyor. Ve o tek dünya dini, onun ortak tarafı, onun özü nedir? Tolerantnos. Yani hoşgörü Türkçesi. Hoşgörü olacak. Demek neyi istersen inan, problem değil. Yeter ki hepimiz kardeşiz. Bütün dinler birleşiyor bir şapka altında. Evet. Sen ne inanırsan inan et, problem değil ama deme bu tek yoldur. Deme öbürleri yanlış. O zaman problem var. O zaman biz sana baskı yapacağız. Mahpusa atacağız ve öldüreceğiz seni. İşte büyük deneme dedikleri bu olacak zaten. Büyük deneme buradan geliyor değil mi? Hani bir komet düşüyor dünyaya, bir atom bombası. Hayır, büyük deneme budur. Kilise üzerinde büyük deneme, Goliath Script dedikleri budur. Şu anda o zaten başladı. Ekumenizm diyoruz. Bütün kiliseler, bütün Hristiyanlar birleşsinler bir şapka altında. Zaten hepsi kurtulacak diyeceğiz. Hepsi Allah'ın huzuruna girecek. 2 sene önce şimdiki papa zaten bunu söyledi. Bizim ve Müslümanların tanrısı aynıdır. Ateistler bile kurtulacak. Bunlar artık ofisiyel resmi öğretişler yani. İşte bu durum gittikçe hızlanacak. Ve o zaman diri ateşli imanlılar bir tarafta ve ölük imanlılar öbür tarafta belli olacak kim hangi tarafta. Ve İsa diyor, eğer bir kişi kapıyı açarsa, ne demek bu? Demek bütün topluluktan tek bir kişi uyansın yeter. İsa'nın lafı bu. Konuşmuyor direkt o sana, konuşuyor bütün kiliseye. Bir kişi yüreğini açsın, ben bütün topluluğa ikinci bir şans vereceğim. Gelip beraber sofrada oturacağız diyor İsa. Gelip beraber sofrada oturacağız. Yeniden yakınlık hissedeceksiniz. Ama eminim bu da Rabbin sofrası ile bir bağlantı var. Yani birlikte sofrada oturacağız. Hani biz bunu her hafta, her ay falan yapan kiliseler var. Ve Laodikyalılar da Rabbin sofrasını kutladılar eminim. Her hafta. Ama İsa onlardan birlikte yoktu. Rabbin sofrasını kutlarken İsa sırf bir Rabbin sofrasını kutladılar. İsa diyor ki bu durumda, bu ılık durumda aranızda yokum. Siz beni kovdunuz. Yüreğinizi açın. Yeniden beni çağırın aranıza. Hayatınızda değişiklikler yapın. Tövbe edin. Hayatınızı değiştirin. O zaman yine aranızda olacağım. Şu anda Rabbin sofrasını yiyorsunuz ama bu boş, anlamsız, sadece duygusal bir tören, bir seremoniyadır. Bir ritüel olmuş. Ama ben yokum abi. Ve İsa son olarak yenilere bir söz veriyor. Her bir kilisenin mesajının en sonu budur. Yani yenenlere bir söz. Kim yenerse, Yenmek demek savaş var. Yenmek demek borba var. Yenmek demek uğraşmak var. Var imanlılar uğraşmıyor. Var imanlılar ılık. Var imanlılar böyle gitsin rahat. Kim yenerse ona vereceğim benimle birlikte kral iskemleme otursun. Aynı nasıl ben de yendim ve babamla birlikte onun kral iskemlesine oturdum. Bir taht, bir kral iskemlesi var ve İsa diyor ki eğer yenersen buna layık olacaksın. Benimle birlikte oturma. Kim yenerse. Ama her kilisenin düşmanı başka. Her kilise başka bir düşmanla boğuşuyor sanki. Lazım başka bir düşmanla yensin. İzmir ve Philadelphia neydi? Şeytanın sinagogu. Evet, Bergama ve Tiatira neydi? Sahte öğretiş, putperestlik ve zina. Efes neydi? Sevgisizlik, onu lazımda yensinler. Ve Laodike nedir? Ilık bir imanlı olmak. Bunu yen. Bunu yendiğin zaman diyor, ben sana bir yer vereceğim sağımda. İbraniler 4.15 diyor ki, İsa her bir konuda denendi bizim gibi. Yok bir durum, yok bir hangi bir deneme, İsa bunu tatmasın, yaşamasın. Ama günah işlemedi elbette. Ve sanıyorum Laodike durumu, yani ılıklı olmak durumu İsa için bir deneme oldu. Onda da var fırsatı yani hizmetin ortasında buraya kadar. Şimdi böyle avtopilotla gideceğim. Ilık olmak. Ne zaman Petrus ona söyledi ki İsa Allah göstermesin. Gitme Yeruşalim'e. Öldürmesinler seni orada. Ben sanıyorum bu deneme İsa yaklaştı. Haklısın Petrus. Ne ya niye gideceğim oraya şimdi? Ya ben ne dedi? Arkama çekil şeytan. Evet. Ama İsa diyor, ben yendim. Siz de yenebilirsiniz. Kimin kulağı varsa, ayet 22. Kimin kulağı varsa seslesin ruh topluluklara ne diyor? Her mesajın sonunda aynı söz var. Sen topluluğun ılık mı oldu? Yoksa belki sen de mi ılık oldun? O zaman ne yapabilirsin? Ne yapabilirsin? Konkret ne olarak? Meylem al İsa'dan. Dünyaya bakışın değişsin. Ve sonra o gözlerle bir kere aynaya bak. Yani Allah'ın sözüne bak. Ayna Allah'ın sözüdür. O zaman senin gerçek kişiliğini anlayacaksın. Ben nasıl bir insan oldum? Ben nasıl bir imanlı oldum? Gerçek ruba al İsa'dan. Beyaz ruba. Gökte zengin olmaya bak. Gerçekten yen mülüslüğünü, tembelliğini. Kalk kişilere iyilik yap. Toplulukta hizmet et. Hizmet etmeye başla. Ama diyorsun toplulukta yapılacak iş mi yok? O zaman dışarıda kendini, Rabbin işini bul ve çalışıp topluluğundaki ılık olanları utandır. Ve en sonunda İsa'nın verdiği altını ara. Kalıcı bir altın ara. İsa gibi bir karakter kazanmaya bak. Rab sizin olsun.